Ayrım 29.
Hel her tarafını ovalayıp yıkandıktan, bu buz gibi suyla duşunu da yaptıktan sonra Japon banyosunu hazır bulmuştu böylelikle. Banyo odasının içi de kaynar suyun buharlarıyla doluydu. Hana da karşısında uyukluyordu. Suyun boğazından yukarı çıkmaması için Hana'ya özel bir oturma yeri konmuştu. Yine her zamanki gibi birlikte banyo yapıyorlar, tabanları birbirine değiyordu. Konuk hakkında bir şeyler bilmek istiyor musun Nikolay? Hel başını yavaşça iki yana salladı. Koma benzeri durumundan çıkıp kendini yormaya niyeti yoktu. Daha sonra diye mırıldandı. Bir çeyrek saat kadar sonra su epey soğumuş, insanın canı yanmadan elini kolunu hareket ettirmesi kolaylaşmıştı. Nikolay gözlerini açıp Hana'ya gülümsedi. İnsan gün geçtikçe farkında olmadan yaşlanıyor dostum dedi. Bir gün geliyor, dağlardan dönünce banyo yapmak zevkten çok ihtiyaç haline geliyor. Hana da ona gülümsedi. Sonra onun ayağını kendi ayakları arasında sıktı. Mağara güzel miydi dedi. Kolay bir mağaraydı aslında. Yürüyerek girilebilenlerden. Sürünme yok, yüzme yok. Ama gene de vücudum bundan fazlasına dayanamazdı. Sudan çıkıp banyonun yanındaki basamakları tırmandı. Burayı Japon bahçesinden ayıran kapıyı yana doğru çekip açtı. Bu küçük Japon bahçesiyle tam 15 yıldır uğraşıyordu. Nikolay'ın yanından bahçeye doğru uçmaya başladı. Dışarının serinliği cildinde hoş bir duygu yaratıyordu. Kendisini en iyi dinlendiren şeyin bir gecelik uyku yerine böyle sıcak bir banyo, sonra 20 dakikalık meditasyon, sonra bir saatlik sevişme ve sonra da hızlı bir duş olduğunu biliyordu artık. Mağaralardan ya da işten döndüğünde böyle dinlenmeyi adet edinmişti. Hana da banyodan çıktı, ıslak vücuduna bir kimono geçirdi. Nikolay'ın da kimonosunu giymesine yardım etti. Birlikte bahçeye çıkarak yavaşça yürüdüler. Bir ara Nikolay eğilip ses taşlarından birinin yerini değiştirdi. Bu taşlar üstlerinden akan su en iyi sesleri verebilsin diye yerleştirilmişti. Şimdi su çok alçak olduğu için değiştiriyordu taşın yerini. Kalın karton duvarlı banyo odası bahçeyi üç yandan çevreleyen bambu sınırlara dayalıydı. Onun tam karşısında da Nikolay'ın Japon odasının iki yana kayarak açılan kahverengi kapıları görülüyordu. Orada çalışır, orada meditasyon yapardı. Odanın bir yanında da silahları dururdu. Artık emekli olup terk ettiği işiyle ilgili aletleri. Japon bahçesinin dördüncü kenarı şatonun arka duvarıyla kapanıyordu. Japon binalar şato duvarlarına değmeksizin tek başlarına duruyor, mermer duvarın bütünlük etkisini bozmuyorlardı. Nikolay, Kyushu'dan getirdiği iki ustayla birlikte bütün bir yaz uğraşmış, sonunda bu iki küçük yapıyı meydana getirebilmişti. Getirdiği ustalar tahta ve karton döneminde nasıl çalışıldığını hatırlayabilecek kadar yaşlı kişilerdi. Alçak lake masanın başına diz çöktüler. Japon bahçesini seyrederek hafif bir yemek yediler. Yemekleri soğutulmamış kavun, buz gibi ekşi erik, sade pirinç haşlaması ve soğuk raflı gaydan oluşuyordu. Yemek bitince Hana masadan kalktı. Kapıları kapatayım mı diye sordu. Birini açık bırak da bahçeyi görebilelim. Hana gülümsedi. Nikolay'ın sevgili bahçesi. İnatçı çocuğunu çok seven bir baba gibi. Bu bahçe Nikolay'ın en sevdiği varlığıydı. Zaman zaman bir yolculuktan habersiz döner, hemen kıyafetini değiştirir, saatlerce o bahçede çalışır, evdekiler onun döndüğünü neden sonra fark ederlerdi. Küçük kurnazlıklarla, hesaplı ayrıntılarla dolu bu bahçe onun gözünde Shibumi'nin somutlaşmış ifadesiydi. Ve herhalde Nikolay buranın mükemmelleştiğini görecek kadar yaşamayacaktı. Hana kimonosunun üstünden kayıp düşmesine izin verdi. Bahse tutuşacak mıyız diye sordu. Nikolay güldü. Pekala. Kazanan dur bakayım. Kazanana yarım saat jilet masajı yapılacak. İyi mi? İyi. Çok hoşuma gideceğinden eminim. Kendinden o kadar emin misin? Aziz dostum, 3 gündür dağlardaydın. Vücudun aşk yaratmaya devam etti ama harcayacak olanağın yoktu. Bu bahiste hiç şansın yok. Görüşürüz. Hana ve Nikolay aşk yapmaya hem fiziksel hem zihinsel olarak başlarlardı. İkisi de sevişme konusunda dördüncü dereceye ulaşmış kimselerdi. Hana çok iyi eğitilip yetiştirildiği için Nikolay da gençken edindiği zihin kontrolünün yakınlık duygusunun yardımıyla. Bu duygu ona sevgilisinin durumu hakkında bilgi veriyor, onun Doruk'a ne kadar uzaklıkta bulunduğunu iyice anlatabiliyordu. Oynadıkları oyun karşıdakini daha önce Doruk'a getirme oyunuydu. Her türlü hareket ve teknik serbestti. Kazanana jilet masajı yapılıyordu. Yani kollarına, bacaklarına, göğsüne, sırtına, karnına ve kasıklarına iyi bilenmiş bir jiletle masaj yapılıyordu. Çok dinlendirici bir masajdı bu. Bir yandan iç gıcıklayan duygu, bir yandan jiletin kayma tehlikesinin verdiği korku birleşerek kişinin kendini tümüyle rahat bırakmasını gerekli kılıyordu. Aksi halde dayanılmaz bir gerilim ve aşırı zevk içine sürüklenmekten kaçınılmazdı. Masajın tipik yönü vücudun dış uçlarından başlayıp zevk dalgalarını ortaya doğru toplamasının, tahrik yörelerine doğru yavaş yavaş kaymasının korku gölgesi altında daha başka oluşundandı. Duyarlı yörelere yaklaşıldıkça uygulanan bazı teknik yöntemler de vardı ama ayrıntılı tarifi tehlikeli olabilecek şeylerdi bunlar. Jilet masajı her seferinde hızlı ağız seksiyle son bulurdu. Şimdi hangisi diğerinin daha çabuk Doruk'a ulaşmasını sağlayıp yarışmayı kazanırsa jilet masajı ona yapılacaktı. Oyunu oynayışlarının da özel bir biçimi vardı. Artık birbirlerini çok iyi tanıdıkları için çok kısa zamanda karşıdakini Doruk'un eşiğine getirmesini ikisi de biliyorlardı. Oyun asıl o zaman başlıyor, zevk ve kontrol dengesi gerektiriyordu. Hel'in cinsel hayatı Sugama cezaevinden çıkıp batıda yaşamaya başladıktan sonra şekillenmiş ve hareketlenmişti. Ondan önce ortada yalnızca amatör oyunlar vardı. Mariko ile ilişkisi aslında fiziksel sayılmazdı bile. Gençlik aşkıydı o. Beceriksiz cinsel tecrübeleri, duygulu ve kararsız sevgilerinin fiziksel bir dipnotundan başka bir şey değildi. Tanaka kardeşler ortaya çıkınca her birinci derece aşka adımını atmış oldu. Sağlıklı ve basit bir dereceydi bu. Cinsel bir merakı içeriyordu. Genç ve güçlü hayvanların soylarını sürdürme güdüsünün itmesiyle birbirlerinin vücudu üzerinde girdikleri deneyimlerdi. Birinci derece sevişmeler gerçi sıradan ve tek düzedir ama bir dürüstlüğü, bir bütünlüğü vardı. Hel o dönemdeki günlerin tadını çıkarmayı bildi. Bir tek şeyden yakınıyordu yalnızca. O da çoğu insanın edindikleri kültür yüzünden tepkilerinin çarpılmış olmasıydı. Bu kişiler birinci derece sevişmenin kuvvet ve ter dolu varlığını ancak aşk gibi, sevgi gibi ya da kendini ifade gibi bir takım perdelerin arkasında kabul edebiliyor, tek başına bir türlü kabul edemiyorlardı. Duygularını birbirine karıştırdıkları için ihtiras kumu üstüne ilişki şatoları kurma çabasına düşünüyorlardı. Her insanoğlunun romantik edebiyattan etkilenmiş olmasına acıyordu. Bu yüzden olup bitenlere olmayacak umutlar karıştırıyor. İş sonunda batıl cinsel yeni yetmelerin evlilikleri kadar yozlaşıyordu. İkinci derece aşk dönemini yaşarken bu dönemin bir tür psikolojik aspirin, bir sosyal uyuşturucu, baskılardan kurtulmak için bir deşarj aracı olduğunu gören Hel, yavaş yavaş dördüncü derecenin varlığını da hissetmeye başladı. Cinsel yaşamın kendi hayatının önemli bir bölümünü oluşturacağını anladığı için ve amatörlükten de her konuda nefret ettiği için kendini hazırlamaya girişti. Seylan'da profesyonel taktik dersleri aldı. Madagaskar'ın seçkin genel evlerinde aylarca yaşayıp her ırk ve kültürden gelen kadınlardan bazı şeyler öğrendi. Üçüncü derece cinsel oburluğun düzeyiydi. Bir batılının erişebildiği en üst düzeyde buydu. Hatta doğulların da çoğunun Hel bu dönemden de rahatça ve büyük bir iştahla geçti. Çünkü gençti, güçlüydü, hayal gücü de zengindi. Jet sosyetenin film ve edebiyat dünyasının sinir uçlarını ve muhayyileleri tahrik yerine kullandıkları yapay tahriklere saplanma tehlikesi yoktu. Üçüncü derece günlerini yaşarken bile Hel artık Doruk'u geciktirme ve zihinsel seks gibi üstün taktiklerin deneylerine girişmişti. Cinsel teknikleri Go düzeniyle karşılaştırmak hoşuna giderdi. 30 yaşına geldiğinde Helen, sekse ilgisi ve bu konudaki yeteneği onu doğal olarak 4. dereceye sürükledi. Bu en son düzeydi. Burada heyecan ve doruk önemini kaybediyor, büyük bir oyunun içindeki ayrıntılar olarak kalıyordu. Bu oyun hem Go'nun zihinsel enerjisini ve kontrolünü, hem Seylanlı Orospu'nun öğrettiklerini, hem de bir dağcının gücünü, hareketliliğini ve dayanıklılığını gerektirmekteydi. Helen'in en sevdiği oyun kendi icat ettiği ve Kikashi sevişmesi adını verdiği oyundu. Bu ancak 4. dereceden bir kadınla oynanabilirdi. O da her zaman değil. Her iki tarafta kendini çok güçlü hissettiği zamanlarda. 6 tatami kadar küçük bir odada oynanıyordu. Her iki tarafta kimono giyiyor, karşılıklı duvarların dibinde yüzleri birbirine doğru diz çökerek oturuyorlardı. Her biri yalnızca konsantrasyon yoluyla Doruk'un eşiğine gelip orada beklemek zorundaydı. Birbirine dokunmak yasaktı. Yalnızca konsantrasyona ve tek elle yapılan hareketlere izin vardı. Oyunun amacı kendi Doruk'a varmadan karşıdakini Doruk'a ulaştırmaktı. En iyi de yağışlı havalarda oynanabiliyordu. Zamanla Hel, Kikashi sevişmesini bir yana bıraktı. Çok fazla efor gerektiriyordu. Hem de yalnız ve bencil bir deney olduğundan en iyi sevişmelerin bitiminden sonraki okşamaları ve sevgi ifadelerini ortadan siliyordu. Hana'nın gözleri gösterdiği çabadan sımsıkı yumulu, dudakları dişlerin üzerinde gerili durumdaydı. Hel'in kendisini sımsıkı tuttuğu pozisyondan kurtulmaya çabalıyor ama Hel onu bırakmıyordu. Hana, bunu yapamazsın diye konuşmuştuk diye yalvardı. Ben kabul etmemiştim. Ah Nico, ben dayanamayacağım, Allah kahretsin. Sırtını kavislendirdi, Doruk'una engel olmak için son bir çabayla ağzından bir çığlık kurtuldu. Onu saran duygu hemen Hel'e de bulaştı. Derhal pozunu değiştirip Hana'nın peşi sıra o da Doruk'a ulaştı. Ve tam o anda yakınlık duygusu alarm çanlarını çalmaya başladı. Hana numara yapmıştı. Yaydığı titreşimle gerçek Doruk'ta olduğu gibi dans etmiyordu şu anda. Hel hemen kontrolünü toplayıp kendi Doruk'unu geciktirmeye çalıştı ama geç kalmıştı. Kontrol düzeyini aşmıştı artık. Seni şeytan diye bağırdı. Hana birkaç saniye sonra ona yetişirken bir yandan gülüyordu. Yüzük oyun yatıyordu Hana. Jilet kalçaları üzerinden kayarken uykulu uykulu mırıldanmaktaydı. Siyah ırkın yararlı biçimini Japon kanının inceliğiyle birleştiren çok güzel kalçaları vardı. Hel eğilip onu öptü, sonra masaja devam etti. 2 aya kadar benimle olan süren doluyor Hana. Konuşup da bu zevki dağıtmak istemiyordu. Benimle kalman yolundaki teklifimi düşündün mü? Bu kesik seslerin anlamı beni konuşturma demekti. Hel güldü, onu sırt üstü döndürdü. Masajına bütün teknikleri kullanarak devam etti. Hana çok güzel bir çağı yaşamaktaydı. Yaşı 30'ların ortalarındaydı. Yani bilgili ve tecrübeli bir kadın olabileceği en genç yaştaydı. Vücuduna çok iyi baktığı için ve siyah, sarı, beyaz ırkların üçünün niteliklerini de üzerinde topladığı için daha en azından 15 yıl böyle formunda kalacaktı. Onu seyretmek, onu okşamak büyük zevkti. En üstün yanı da zevki tümüyle ve şükranla kabul edebilme yeteneğiydi. Jilet masajı vücudun orta bölümlerine yaklaştıkça Hana hareketsizleşti, bekleme dönemine girdi. Her süreci her zamanki klasik yöntemle bitirdi. Bir süre birbirlerine sarılıp yattılar. Kalmayı düşündüm Nico dedi Hana. Başını onun göğsüne yaslamıştı. Kalmayı istemem için birçok neden var. Burası dünyanın en güzel yeri. Bana Bask diyarının bu köşesini gösterdiğin için sana her zaman minnet duyacağım. Ayrıca burada kendine kurduğun lüks Shibumi yaşamı da çok çekici. Sonra sen de varsın. Dış dünyayla uğraşırken o kadar sessiz ve sert olan, sevişirken o kadar çocuksu olan sen. Doğrusu oldukça çekici bir insansın. Teşekkür ederim. İtiraf etmem gerekir ki iyi eğitilmiş bir erkek bulmak, iyi yetiştirilmiş bir kadın bulmaktan daha zordur. Ama burası çok yalnız bir yer. Biliyorum, istediğim zaman Bayonne, Paris'e gidebiliyorum. Gittiğim zaman da iyi eğleniyorum. Ama günlük hayatı düşündükçe senin ilgine ve tatlı diline rağmen, dostumuz Lekago'nun tükenmez neşe ve enerjisine rağmen istekleri benim gibi yoğunlaştırılmış bir kadın için çok yalnız bir yer burası. Bunu anlıyorum. Senin için durum farklı Nico. Sen yaratılıştan münzevisin. Dış dünyadan nefret ediyorsun. Ona ihtiyacın yok. Gerçi bence de dış dünyadaki insanların çoğu ya sıkıcı ya rahatsız edici. Ama ben yaratılıştan münzevi değilim. Doğal bir merakım var. Üstelik bir sorun daha var. Nedir? Nasıl ifade edeyim bilmem ki. Senin benim gibi kişiler tahakküm etmek için yaratılmıştır. Her birimiz geniş toplumlarda yeteneklerimizi uygulamalıyız. Kalabalığa biraz lezzet, biraz yoğunluk katmalıyız. İkimizin böyle bir yerde baş başa kalmamız, şölenin bütün yemekleri yavanken bir tanesine gereğinden fazla baharat doldurmaya benziyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Yani süre dolduğu zaman gidecek misin? Hana soluğuyla onu göğsündeki tüyleri üfledi. Yani henüz kararımı vermedim dedi. Bir süre sessiz kaldı, sonra gene konuştu. Galiba en çok istediğim her iki dünyanın da en iyi yönlerini birleştirmek, yılın yarısını burada geçirmek, dinlenmek, senden öğrenmek, sonra öbür yarısında dünyaya çıkıp seyircilerimi şaşırtmak. Ben bunda bir sakınca görmem ki, Hana güldü. O zaman 6 ayını Bas küresinin tunç tenli, uzun bacaklı, akılsız dişileriyle geçirmeye razı olacaksın demektir. Artistler, modeller falan yapabilir misin dersin? Sen iri pazulu, güneş yanığı tenli, dürüst ama boş bakışlı gençlerle nasıl idare edebilirsen ben de ederim. Her ikimiz için de bir süre sırf ordörle yaşamak gibi bir şey. Bir düşüneyim Nico, fena fikir değil. Dirseğinin üzerinde doğrulup onun yarı kapalı gülen gözlerine baktı. Ayrıca özgürlük de hoş şey. Belki de hiç karar vermem. Bu da bir karar sayılır. Giyinip duş yapmaya gittiler. En az 300 yıl önce bu şatoyu ilk yaptıran aydın adamın koydurduğu delikli bakırdan akan suyla yapıyorlardı duşlarını. Bej ve altın rengi karışımı döşenmiş doğu salonunda karşılıklı kahve içerlerken Hel ilk defa konuk hakkında soru sordu. Hala uyuyor dedi Hana. Dün akşamüstü geldi. Çok umutsuzdu. Roma'dan Pau'ya uçakla geldikten sonra Tardes'te otostop yapmış, oradan buraya da yürümüş. Nezaket göstermeye, sohbet etmeye çalıştı ama çok feci durumda olduğunu daha baştan anladım. Çay içerken gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Yaşların farkında bile değildi. Ona sakinleştirici bir şey verip yatırdım. Gece yarısı kabus görerek uyandı. Yatağın kenarına oturdum, saçlarını okşayarak onunla konuştum, uyuyuncaya kadar. Derdi neymiş? Ben saçlarını okşarken biraz söz etti. Roma havaalanında kötü bir olay olmuş. İki arkadaşı vurularak ölmüşler. Kim vurmuş? Söylemedi. Belki de bilmiyordur. Neden vurmuşlar? Hiçbir fikrim yok. Bizim evimize neden geldiğini söyledi mi? Anladığıma göre buraya üçü birlikte geliyorlarmış. Cebinde para da yok. Yalnızca uçak bileti var. Adını söyledi mi sana? Evet, adı Hannah Stern. Amcası senin arkadaşınmış. Hel fincanını masaya koydu, gözlerini yumdu. Burnundan derin bir soluk verdi. Asa Stern bir dosttu dedi. Öldü. Ona borçlu sayılırım. Bir olayda onun bana yardımı olmasaydı ölebilirdim. Bu borç bu kıza da uzanıyor mu? Göreceğiz. Roma havaalanındaki olay dün öğleden sonra mı olmuş dedin? Ya da sabah, hangisi olduğundan emin değilim. O halde öğlen haberlerinde söylerler. Kız uyanınca lütfen söyle, gelip beni görsün. Bahçede olacağım. Ha, sanırım Lekago akşam yemeğine gelecek. Laura'daki işini bitirebilirse. Her bahçede 1,5 saat kadar çalıştı. Bitkileri buduyor, kontrol ediyor, mütevazi görünüşlü fakat insanı etkileyen kurnazca güzellikler yaratmaya savaşıyordu. Bir sanatçı değildi ama duyguluydu. Yaratma güdüsünün en güçlü ifadesi olan bahçesi de, gerçi sabi sayılmasa da, Japon sanatını Batı'nın mekanik enerjisinden ve Çinlilerin çiçekle dolu iddialılığından ayıran Shibumi atmosferine sahipti. tatlı bir melankoli vardı burada. Japon düşüncesinde güzelliği karakterize eden o hazin bağışlama ifadesi vardı. Bilerek yaratılmış kusurlar ve organik basitlik estetik bir gerilim yaratıyor, sonra o gerilimi tatmin ediyor, Batı sanatındaki denge ve dengesizlik fonksiyonu gibi görev yapıyordu. Öğleden hemen önce bir hizmetçi elinde transistörlü bir radyoyla geldi. Her silah odasına geçip BBC'nin 12'de verdiği dünya haberlerini dinledi. Haberleri bir kadın spiker okuyordu. Kadının kendine özgü sesi yıllardan beri İngilizce konuşan dünyanın eğlence kaynağı olmayı sürdürüyordu. BBC'nin tipik aksanı kendi kesik, boğuluyormuş gibi konuşma tarzını eklemesi yüzünden. Önce düşen hükümetlerden, doların değerinden, Belfast bomba olaylarından dem vurduktan sonra sıra Roma uluslararası havaalanındaki korkunç olaya geldi. Üstlerinden çıkan kağıtlardan Kara Eylül adına çalışan Kızıl Ordu mensupları oldukları anlaşılan iki Japon, ellerindeki otomatik silahlarla ateş açmış, iki İsrailli genci öldürmüşlerdi. Gençlerin kimlikleri şimdilik gizli tutuluyordu. Sonradan bu iki Kızıl Ordu katili de İtalyan polislerinin ve özel güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu ölmüş. Bu arada çevredeki birkaç kişi de hayatını kaybetmişti. Bundan sonra yeni bir konuya geçildi. Bay Hel, Hel radyoyu kapatıp silah odasının kapısında duran genç kıza içeriye girmesi için işaret etti. Kızın üstünde yeni yıkanıp ütülenmiş haki şort ve kısa kollu haki tişört vardı. Tişörtün üst 3 düğmesi açıktı. Ordövr olarak düşünüldüğünde umut verici bir tipe benziyordu. Uzun, kuvvetli bacaklar, ince bel, saldırgan göğüsler, temiz kızıl saçlar. Bir öykünün kahramanı olmaktan çok ikinci kişisi olacak yaşta, yani biraz fazla gençti. Yüzündeki ifade yumuşak, tecrübe çizgilerinden yoksundu. Kararsız bir sesle tekrar "Bay Hel" diye sordu. "İçeri girin ve oturun Bayan Stern." Rafa dizili mekanik aletlerin önündeki sandalyeye oturdu. Başının üstündeki şeylerin silah olduğunu fark edemeden gülümsedi. "Neden bilmem ama sizi çok daha yaşlı biri olarak düşünmüştüm," dedi. "Amcam Asa Stern sizden dost diye söz etmişti. Sanki kendi yaşındaymışsınız gibi." "Aynı çağın insanlarıydık, aynı çağı yaşadık. Hoş, bunun önemi de yok ya." Kıza doğru bakıp onu şöyle bir değerlendirdi. Çevreyi saran titreşimlere göre kızın duygusu istekti. Cam yeşili gözlerin ifadesiz bakışından rahatsız olan Hana konuşmak gereğini duydu. "Eşiniz, yani Hana, bana çok iyi davrandı. Dün gece benimle oturup..." Hel bir harekette onun sözünü kesti. "Bana önce amacınızdan söz edin," dedi. "Sizi buraya neden gönderdiğinizi anlatın. Daha sonra Roma'da olanların ayrıntılarını verin. Sonra planlarınızın ne olduğunu ve benden ne istediğinizi belirtin." İş konuşmalarına özgü bu ses tonundan şaşalayan kız derin bir soluk çekti, düşüncelerini toparlamaya çalıştı ve hikayesine tam ondan beklenilebileceği gibi kendisini anlatarak başladı. Skokie'de doğup büyüdüğünü, Kuzeybatı Üniversitesi'ne gittiğini, siyasal ve sosyal konulara merakı olduğunu, mezun olduktan sonra da İsrail'deki amcasını ziyarete gitmeye karar verdiğini söyledi. Kendi kökenlerini bulmak, Yahudiliğinin bilincine varmak için. Bu son söz üzerine Hel'in göz kapakları indi, ağzından kısa bir soluk çıktı. Elinin bir hareketiyle ona devam etmesini işaret etti. "Tabii biliyorsunuz ki amcam Asa, Münih cinayetlerini işleyenleri cezalandırmaya adanmış bir kişiydi. Dedikodusunu duymuştum. Mektuplarımızda böyle şeylerden söz etmezdik. İlk duyduğumda amcanın bu hareketini budalalık olarak nitelemiştim. Emekliyken bu yüzden geri dönmek, tanıdığı, birlikte iş gördüğü insanlar sahneden silindikten veya politikaya gömüldükten sonra hala bir şeyler yapmaya çalışmak garipti. Bunu ölmek üzere olduğunu bilen bir insanın son ve umutsuz çabası olarak değerlendirmiştim. Ama bizim hücremizi 1,5 yıl önce kurdu. Oysa hastalığı birkaç ay önce ortaya çıktı. Bu doğru değil. Amcam birkaç yıldan beri hastaydı. İki de önemli kriz atlattı. Hücrenizi kurdu dediğin sıralarda acısını ilaçlarla bastırma çabasındaydı.